5. ayrım. Ne yapıyorsak oyuz. Çalışılan iş ile kimlik birbirine kopmazca bağlıdır. Yaptığımız iş kim olduğumuzu ifade eder ve tanımlar. Samuel Butler şöyle yazıyordu. İster edebiyat, ister müzik, ister resim, ister mimarlık, ister herhangi başka bir şey olsun. Kişinin yaptığı iş her zaman onun bir portresidir. Ve çalışmanın çizdiği bu portre gittikçe daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Diğer etiketlerin önemini yitirmesiyle çalışma yeni kimlik etiketi olmuştur. Sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, coğrafya, ebeveynlerin statüsü ve aile bunların tümü bizim kim olduğumuzun ve davranışlarımızın nedenlerinin daha az önemli göstergeleri haline gelmişlerdir. Coğrafi kökenler zayıflamış, dinsel bağlılıklar önemini yitirmiş, geniş aile dağıtılmış ve sonuçta çalışma saatlerimizi neye harcadığımız ruhumuza açılan en aydınlık pencere haline gelmiştir. Ne yapıyorsak oyuz. Gelecek Vakfı adlı düşünce merkezinin direktörü Michael Willamette, çalışmanın gittikçe önem kazandığı besbelli diyor. İnsanlar kim oldukları duygusunu en az aileleri ve dostlarından edindikleri kadar yaptıkları işten ediniyorlar. Bizlerin de birer bile olabileceğimiz ve kendi yolumuzu seçebileceğimiz gerçeği bu meseleyi alabildiğine kişisel bir mesele haline getiriyor. Yaptığımız iş bizi ifade eden bir simgedir. Yaptığı işi babasının işi olduğu için yapmakta olduğunu söylemeyi kim ister? Çocuklara hep sorduğumuz soruyu düşünün. Büyüyünce ne yapmak istiyorsun diye değil, ne olmak istiyorsun diye sorarız. İşin hoş tarafı ebeveynlerin bu soruyu o konudaki fikirleri araştırdıkları için soruyor olmalarıdır. Ama yavan bir kariyere saplanıp kaldıklarını keşfeden birçok insan için sorunun bir kez daha sorulması etkili bir egzersiz olur. Ne olmak istiyorum? Çalışma karşıtı söylemin çıkardığı gürültü yüzünden çok uzun bir süre yapılan işin değiştirilemezliği fikrinin yaşamımızın merkezine yerleşmiş olduğu gerçeği konusunda körleşmişizdir. Bu durum yaşamımıza değer, anlam ve ifade kazandıran bir iş sahibi olmaktan gurur duyacağımız bir iş, kısacası hayatımızın işini bulma yolculuğunu bize erteletmiştir. David, insanların yaptıkları işi artık daha da fazla terimin gerçek anlamında bir meslek olarak düşündüklerini söylüyor. Mesleği Tanrı'nın insanları yaşam provası için bir araya toplayıp herkese bir rol vermesine benzeten bir görüş var. Bunun dünyevi karşılığı insanların o konuda olgunluk imtihanını geçtikleri sanısıyla o mesleği yapmaları gerektiğini düşünmeleridir. Oysa meslek aslında insanın kendisini aldatmaması, özünde daha fazla insan olmasıdır. Meslek psikolojileri. New Yorker dergisinde yayınlanmış şöyle bir karikatür var. Dağcılık takımlarını kuşanmış tıraşsız bir adam, koyu bir elbise giymiş, elinde evrak çantası ve gazete olan kendisine tıpatıp benzeyen bir adamla burun buruna gelir. Bu karikatürün altyazısı şöyledir. Stanley gerçek benliğini sonunda Tibet dağlarının tepesinde bulunca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Karikatür komik çünkü insanın iç alemine ulaşmasının yolu olarak macera yolculuklarına çıkma modasını inceden inceye alaya almakta ve gerçekte zarar ziyan hesapçısı veya muhasebeci olmadığımızı keşfedebilmenin ancak durumu çok iyi araştırmakla mümkün olacağı efsanesine acımasızca teşhir etmektedir. Oysa Stanley'nin hayal kırıklığına uğraması gerekmemektedir. Gerçek kişiliğini yansıtan işi bulmuş olduğu için sevinçten havalara uçması gerekir. Stanley kendisini ifade eden ve tanımlayan bir işe sahip şanslı insanlar arasında yer almaktadır. Mutlu bir adam olarak dağdan inip işinin başına dönebilir. Çalışmanın adamı ve elbette kadını da yarattığı gerçeğinden kaçmamız mümkün değildir. Ne de olsa çoğu insan uyanık kaldığı zamanın çoğunu çalışarak geçirmektedir. Bizi biçimlendiren şeyin yaşamımız boyunca çalışma arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz olduğu gerçeğini kim yadsıyabilir? Karımız ya da kocamızla veya aşıklarımızla geçirdiğimiz zamandan çok daha fazlasını işimizle geçirmekteyiz. Sigmund Freud, toplu yaşamda bize dış dünya üzerinde daha iyi bir kontrol sağlayan iki temel etmenden birinin aşk, diğerinin de çalışma olduğunu söylemiştir. Çalışmanın bize insan topluluğu içinde güvenli bir yer sağladığını söylemiştir. Freud bu saptamayı yaptıktan sonra büyük bir aşkla bağlı olduğu çalışmasının tamamını aşka hasretmiştir. Çalışma, egonun sınırlarını, bireyle dünyanın geri kalan kısmı arasındaki çizgileri tanımlamaya yarar. Psikiyatr Leonard Fargin'in bir sözünü farklı bir vurguyla aktaran Algin'i, çalışma psikopatolojisinin sadece ne olduğumuzu değil ne olmadığımızı da tanımladığını, böylelikle rolümüzün sınırlarını, grup ve sınıf kimliklerimizi tanımladığını söylemektedir. Maslow'un ünlü ihtiyaçlar hiyerarşisi, bütün temel fiziksel ihtiyaçların, güvenliğin, yol arkadaşlığının ve öz saygının karşılanmasından sonra kendini gerçekleştirmeyle en tepe noktasına ulaşmaktadır. Bu noktaya ise ancak doğru olan işi yaparak ulaşılabilir. Bütün bu aşağı ihtiyaçlar karşılanmış olsa bile birey kendisine uygun olan bir iş yapmadığı sürece her zaman olmasa bile çoğu zaman yeni bir doyumsuzluk ve rahatsızlığın çok geçmeden gelişmesi yine de beklenebilir. Eğlence partilerine gittiğimizde kendimizi tanıtırken "Merhaba ben Ronam, Martin Amis'in ilk romanlarını tercih ederim." veya "Selam, Debbie'deki Fanny Bentley'den geliyorum." veya "Ben Kuşları Koruma Derneği'nin çalışmalarına destek alıyorum, ya siz ne yapıyorsunuz?" demeyiz. Demememizin iyi bir nedeni vardır. Yaptığımız iş, kim olduğumuzu tanımlayan bütün öteki faktörlerin her birinden daha önemlidir. Maslow'un deyişiyle kendimizi yaptığımız işte gerçekleştiririz. David kendisini elbette rahipliğiyle tanımlıyor. "Bu benim kimliğimin bütününü tanımlıyor. Banyoda, uykuda ya da birhanede dostlarımla sohbet ederken papaz olmaktan çıkmıyorum. Papazlık bir dizi görevden oluşan bir şey değil, topluluk içinde yerine getirilen bir rol." Filozof Martin Heidegger şöyle diyordu: "Projeleriniz neyse osunuz." Yaptığımız iş kişiliklerimizi yansıtır ve biçimlendirir. Emeğimizle kendimizi sürekli yeniden yaratırız. İnsanların yaşamlarında anlam buldukları ve yarattıkları esas alan çalışmalardır. İnsanların çalışmayı bu kadar çok istemesinin bir nedeni de budur. Benjamin Klein, Hanikat Kellogg'un 6 Saatlik Günü adlı yapıtında W.W. Kellogg'un 1930 yılında Battle Creek kentindeki kendisine ait mısır gevreği fabrikasında çalışma saatlerini nasıl 8 saatten 6'ya indirdiğini kaydeder. Bu, yaklaşmakta olan ekonomik kriz sırasında işine son verilecek işçi sayısının azaltılması demekti. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hem işçilerden hem de yönetimden gelen 8 saatlik iş gününe tekrar dönülmesi yönündeki baskılar üzerine bu isteğe derhal boyun eğildi. Hanikat bu durumu geriye doğru atılmış bir adım olarak görür. Çünkü özünde çalışmaya karşıdır. Oysa Alan Wolf, çalışmayı eleştirenlerin saflarındaki ahlaki hayal gücü eksikliğini haklı olarak acımasızca eleştirerek şöyle bir spekülasyonda bulunmaktadır: tam zamanlı çalışmaya geri dönmeyi istemelerinin nedeni belki de tam zamanlı çalışmada kendilerini daha fazla buluyor olmalarıydı. The American Prospect, Eylül 1997. Modern kimliklerin yaratılmasında çalışmanın oynadığı yaşamsal rol, kötü işleri, insanları kötü muameleye maruz bırakan, yaratıcılığı ezen, işçileri makinenin sıradan bir vidası haline getiren işleri daha da zehirli hale getirir. Bu işler sadece işbaşı yapmakla eve dönüş arasında geçen saatleri kirletmekle kalmaz. İnsanların tüm yaşamlarını çarpıtarak istedikleri insan olmalarını da engeller. Çalışma, yaşamımızı imal ettiğimiz ham maddedir. Olabilecek şeylerin en kötü aptalca çalışmanın körelmiş insanlar yaratmasıdır. Ama en iyisi de özgürleştirici çalışmanın özgür yaşamlar yaratmasıdır. Çalışma keza büyük bir sağaltıcı da olabilir. Çalışma, yaşamımızın sıkıntılı anlarında benlik duygumuzu yeniden kazanıp korunmamıza yardımcı olabilir. 19. yüzyılın en büyük bilimsel problemini, boylamın nasıl ölçüleceği bilmecesini çözen John Harrison ile saatlerinin onun kendisini kabul ettirmek için verdiği mücadelenin öyküsünü çoğu insan bilir. Oysa bir de Boylam adlı kitabında Dava Sobel'in anlattığı Yerber Rupert T. Gold'un daha az bilinen öyküsü vardır. Gold, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda bir sinir krizi geçirmiş ve yıkılan evliliğinin magazin basınında çarşaf çarşaf yayınlanmasına tanık olmuştu ve bu süreçte donanmadaki görevini yitirmişti. Gold, paramparça olan yaşamını 1920'den itibaren 7 yıl boyunca hiçbir karşılık almadan bozuk saatleri temizleyip onararak toparladı. Sobel'in deyişiyle, saatleri tekrar çalışır hale getirerek sağlığına ve iç huzuruna yeniden kavuştu. Kadın çalışması. çalışma ile kimlik arasındaki bağ artık Y kromozomuyla kurulmuyor. Hem İngiltere'de hem de ABD'de iş gücünün yarısını oluşturan kadınlar kendilerini artık eş veya anne statüsüyle değil, yaptıkları işle tanımlıyorlar. Birçoğu hiç çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor. Çocuk sahibi olanlar da işlerindeki statülerini ev kadını yaşamına feda etmekle tereddüt ediyorlar. Andrew Hacker, New York Review of Books dergisinde 2000 yayımlanan Çocuğa Kimin İhtiyacı Var? Başlıklı makalesinde babanın gelirinin eşlerin evde kalmasına yetecek kadar yüksek olduğu hanelerde bile küçük çocuk sahibi modern annelerin bir işte çalıştıklarını işaret ederek ev dışındaki özgürlük ve fırsatlardan erkekler kadar yararlanmak istiyorlar diyor. Nitekim çalışan erkeklerin sahip olduklarına benzeyen fırsatlardan yararlanan kadınların ilk kuşağı için kimlik meselesi erkek muadilleri için olduğundan çok daha önemlidir. Çalışmanın onlara kazandırdığı bağımsızlık öyle kolay elde edilmiş bir şey değildir. O nedenle de muazzam bir önemi vardır. Feminist bir yazar olan Susan Faludi, çalışma sayesinde elde edilen kimlik meselesinin her düzeyde gündeme geldiğine işaret etmektedir. İster memur olsunlar, ister sekreter, çalıştıkları iş bütün kadınlar için önemlidir. Önemli olan sadece aldıkları para değildir. Kimliğinizin bir parçası da geçiminizi sağlayabilmeniz ve kamusal bir dünyanın parçası olmanızdır. Kadınlar aldıkları ücretin kendilerine sunduğu bağımsızlıktan ve doyurucu bir çalışma yaşamına sahip olmanın getirdiği tatminden hoşlanıyorlar. Son birkaç on yılın sosyal devrimi kadınlarla yaptıkları işi birbirlerine kenetlemiştir. Ondan tekrar kopmaya hiç niyetleri yok. Lağım ve özsaygı. Benlik olarak çalışma konusunda bütün bu söylenenler yaratıcı tipler için elbette gayet hoş şeyler. Peki ama düşük ücretli, istenmeyen işlerde çalışanlar ne olacak? Onların kimliğini elbette yaptıkları iş tanımlamaz. Öyle mi dersiniz? Yanlış. Bütün piyangoyu kazandığı halde ertesi gün yine de işine giden garson kadını hatırlayın. Mesleki statüyle iş tatmini arasında hiçbir tutarlı ilinti yoktur. Antropolog Judith Doyle, yerin onlarca metre altında Londra kanalizasyonunda çalışan adamların kimliklerini gayet güçlü bir biçimde yaptıkları işin belirlediğini söylüyor. Lağım işçileri, lağım suyuna batmayan bir kimsenin lağımcı sayılamayacağını söylerken iş anlayışlarının bir kimlik meselesi olduğunu anlatmak istiyorlardı. Belediye lağımcıları için işi yapıyor olmak yeterli değildi. İnsanın lağımcı olması gerekirdi ve lağım suyuna düşmedikçe kimse lağımcı olamazdı. Anlaşıldığı kadarıyla çoğu orta sınıf yorumcuya göre lağımcılık kimsenin yapmayı istemeyeceği veya yapmaktan hoşlanmayacağı ya da tatmin duygusu alamayacağı bir iş türüdür. İş konusunda kalem oynatan akademisyenler ve gazeteciler arasında bu konuda korkunç bir zübbelik hüküm sürmektedir. Bunlar kendi işlerini seviyor olmalarını gayet normal karşılarken kendilerinin sıkıcı veya zevksiz buldukları işlerde çalışan insanların da yaptıkları işlerden hoşlanmasının imkansız olduğunu sanmaktadır. Algin'i bir geçici istihdam firmasının avukatının bu konuya ilişkin söylediklerini aktarıyor. Gurur mu? Bir işi yapıyor olmaktan gurur duymak mı? İnsana yemeğinizin yanında kızarmış patates de ister miydiniz sorusunu sordurtan bir işten nasıl gurur duyulabilir ki? Aslında epey duyulabilir. Düşük ücretli hizmet işlerinde çalışan insanlar yaptıkları işten tatmin duyarken, nitekim İngiltere'de ev işlerinde çalışanlar en doyumlu meslek grubunu oluşturmaktadır. Avukatların büyük bir kısmı yaptıkları işi boş, aşağılayıcı ve sıkıcı buluyor olabilir. ABD'de kısa bir süre önce yapılmış bir araştırmaya göre nüfusun %83'ü öz saygılarının önemli bir kısmını yaptıkları işin oluşturduğunu söylemektedir ve Princeton Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Robert Putnam'ın yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre de tam zamanlı çalışan işçilerin %84'ü yaptıkları işin kişisel değer duyguları bakımından vazgeçilmez veya çok önemli olduğunu belirtmektedir. Yaptığım iş benim için çok anlamlı sözünün kendilerini çok iyi veya oldukça iyi ifade ettiğini söyleyen deneklerin oranı %82'dir. Marsha aynı şeyi statü değil tutum konusunda söylemektedir. Eğer insanlar yaptıkları işi seviyorlarsa bu McDonald's'ın kızartma tezgahı da olabilir. Bu enerjiyle ilgili bir şey. Çalışılan iş ile öz saygı birbirlerine kopmazca bağlıdır. Sadece beyaz yakalı yaratıcılar için değil, hepimiz için. Doyle insanlara takdir edilme duygusunu en çok nerede hissettiklerini sormuş. İşte mi, evde mi, yoksa hem işte hem evde mi? Deneklerinden %70'i bu soruyu ya yaşamlarının her iki alanında eşit şekilde ya da en çok işte takdir edildikleri şeklinde yanıtlamışlar. Albert Einstein bir keresinde yaşama öz kazandıran tek şey iştir, çalışmadır demiş. Ey işim, yüreğimi titretiyorsun sen benim. Anne Sweeney'e Disney Channel'ın başkanlığı teklif edildiğinde kendisine sorduğu soru hisse opsiyonlarının yeterli olup olmadığı veya uzun vadeli büyüme tatminlerinin yeterince iddialı olup olmadığı değil. Bu iş benim yüreğimi titretiyor mu? Olmuş. Ve titreteceğini düşünmüş. Sweeney kendisini esinlendirecek ve gelecek bir iş istiyordu. Çalıştığımız işin kimliklerimiz bakımından taşıdığı önemin artmasıyla birlikte tutkularımızın taşıyıcısı olarak işler ister olduk. Yaptığımız işin kendimizi ifade eden bir faaliyet olmasını istiyoruz. David Brooks, Babbler Cennette adlı kitabında yeni seçkinlerin, yüksek eğitim görmüş bohem burjuvaların ya da bobuların çalışmanın yeniden tanımlamasının ön saflarında yer aldıklarını savunuyor. Bunlar materyalizm değerleriyle bilinmeyeni keşfetmeye ilişkin hippi anlayışlarını uzlaştırırken çalışmanın sadece faturaların ödenmesine hizmet eden yönüyle ilgilenmiyorlar. Bobalar için çalışma can sıkıcı değildir, meydan okuyucu ve ilginçtir. Bunlar çalışmayı ruhsal ve entelektüel bir mesleğe dönüştürmüşlerdir. Öyle ki kendi emeklerine artist ve misyonerlere özgü bir coşkuyla yaklaşıyorlar. Yakaları düğmeli ve masalarının üstü de deri toplu olmayabilir. Ama modaya da uygun olarak oldukça öz disiplin içindedirler. Eğitim sınıflarının mensupları çoğu zaman çalışmayı tüm varlıklarının bir ifadesi olarak görürler. O nedenle de kendilerini işlerine elbette olağanüstü bir enerjiyle adarlar. Bunların birçoğu için çalışmadıklarında hiç zamanları yoktur. Hep düşünmekle meşguldürler. Brooks haklı. Çalıştığımız iş bize kim olduğumuzun bir ifadesi olarak görünüyorsa onu daha da fazla yapmak isteriz. Büyük şirket yaşamından kaçıp kendi müzik ajansını kuran Charlie Tellerman şöyle diyor. Çalışma yaşamımın öylesine kopmaz bir parçası ki onu saat birimiyle düşünmüyorum. Çalışmaktan memnunum. Bazen hafta sonlarında ve özellikle de bayramlarda onu özlüyorum ve pazar günleri erkenden yatıyorum. Observer 23 Temmuz 2000. Ramesh hafta içinde muhasebecilik yapıp cumartesi günlerini de muhasebecilik sertifikasının derecesini yükseltebilmek için çalışmakla geçirmektedir. Muhasebeciliğe tapmaktadır. Muhasebeciliğin sıkıcı olduğunu söyleyen insanları anlayamıyorum. Rakamlar harika şeyler. Rakamlarla iletişim kurmak mümkün. Tıpkı Londra borsasına verilen yıllık bilançolarla yapıldığı gibi. Üstelik yeni hesap kapama yolları bulmak veya hesap tablosu yapmanın yeni bir yolunu bulmak heyecan verici bir şey. Michael Landy, çalışmanın mantığını, benliğini ifade etmenin en ileri noktasına vardırmış bir sanatçıdır. Yaptığı son çalışma, otomobili de dahil olmak üzere sahip olduğu her şeyi en ufak parçalarına kadar sökmek, her bir parçayı büyük bir dikkatle etiketlemek ve sonra da imha etmek oldu. Böylece sözcüğün gerçek anlamında hiçbir şeyi kalmadı, tek bir şey bile. Çalışmanın materyalist bir amaca ulaşmanın aracı değil, kendi başına bir araç olduğunu ve işçilerin de ister sanatçı olsunlar ister muhasebeci hiç fark etmez çalıştıkları işi benzersiz kılmanın yolunu bulmaya çalışan insanlar olduklarını ifade etmenin etkileyici bir biçimi. Buna girişmeden önce şu açıklamayı yapmıştı. Yapacağım şey bir yaşam tarzı olarak tüketimciliği irdeleyecek ve insanların niçin bütün düşlerini giderek daha çok tüketimciliğe adadıklarını sorgulayacaktır. Times 16 Ekim 2000. Sanatçılar çalışmalarını elbette her zaman kendilerini ifade etmenin bir biçimi olarak görmüşler ve toplum da bu durumu diğer işçi türleri için olduğundan daha kolay kabullenmiştir. Yeni bir yontuyu kendini ifade etme çalışması olarak kabullenmek kolaydır ama yeni bir hesap tablosuna aynı gözle bakmak zordur. Oysa her ikisi de yeteneklerimizin, ilgi alanlarımızın ve hayal gücümüzün bir ifadesidir.